Ayrım 6.
Dikkat çekmemek için dernekten üçerli gruplar halinde çıktılar. Süha, Cemil ve Cumali ile birlikte çıktı. Ekrem ise Demet'le. 15 dakika sonra Yenikapı istasyonundan Yeşilköy'e giden banliyö trenine ayrı ayrı binmişlerdi. Süha'nın içinde belli belirsiz bir tedirginlik vardı. Korkuyor muydu? Neden korksun ki? Çok daha çetin çatışmalardan geçmişti o. Yine de tehlikeyi kanıksayamıyordu insan. Şaka değil, ölüm bu. Alnında ya da yüreğinde giderek ağırlaşan bir sıcaklık ve elveda dünya. Bir ara ilerideki kapının önünde Ekrem'le konuşan Demet'e takıldı gözleri. Kız Ekrem'in anlattıklarını öyle büyük bir ilgiyle dinliyordu ki, "Bunlar arayı iyice koyulttular," diye düşündü. Biz ne dertteyiz, onlar ne dertte. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuktan sonra vardılar Yeşilköy'e. Daha önceden gelen ve ortalıkta sevgili gibi dolaşarak gözlem yapan bir kız ile bir erkekten oluşan keşif kolu onları istasyonda bekliyordu. Murat'a çevrenin sakin olduğunu, spor kulübünde fazla kişi bulunmadığını söylediler. İstasyondan da üçerli gruplar halinde çıkıldı. Ama Yeşilköy'ün sokakları Yenikapı'nınkilere kıyasla çok daha sakin olduğundan hemen dikkat çekmeye başladılar. Ancak yapılacak fazla bir şey de yoktu. Spor kulübü, tren yolu boyunca uzanan bu sokağın hemen bitiminde ağaçlıklı, büyükçe bir bahçenin içindeydi. Adımlarını hızlandırarak ilerlediler. Bahçenin demir parmaklıklı kapısına gelmeden önce Murat'ın işaretiyle iki kişi öne geçti. Ötekiler üçer metre arayla arkadan geliyordu. Kapıya yaklaştıklarında öteki arkadaşlara gerekli direktifleri vermek için arkada kalan Murat da yetişti onlara. Ekrem'e yaklaşarak, "Ben güvenlikçi arkadaşlarla önden giriyorum," dedi. "Hemen arkamızdan siz de girin." Murat ile iki güvenlikçi bahçeye hızla daldı. Ekrem'in ekibi 5-6 metre uzaktan onları izledi. Bahçeden içeri girince çürümüş ot kokan bir serinlik çarptı yüzlerine. Bakımlı olmamasına karşın kulübün bahçesi oldukça güzeldi. Ortada eski bir binanın yıkıntıları vardı. Ancak yıkık duvarları yabani sarmaşıklarla süslenmiş olan bu mezbelelik insanı rahatsız etmiyor, bahçenin genel görüntüsünü bozmuyordu. 3 metre boyundaki ağaçlar kurumuş otların üzerinde alacalı gölgeler oluşturmuştu. Bu alacalı gölgelerin içinden sarışın kara gözleriyle narin gece sefaları birbiriyle yarışırcasına uzatıvermişti boynunu. Ama işgal kırmaya gelenlerin bu güzellikleri görecek hali yoktu. Hepsi gözlerini adım adım yaklaştıkları kulüp binasına dikmişler, heyecanla ilerliyorlardı. Alt kattaki pencerenin önünde bir gölge görür gibi oldu Süha. Arkadaşlarına ağaçların arkasından yürümelerini söyleyecekti ki bir patlama sesi duyuldu ve bunu ötekiler izledi. Murat ve iki güvenlikçinin sol yanındaki eski bir duvarın dibine çöktüklerini ve bellerinden çıkardıkları silahlarla ateşe karşılık verdiklerini gören Süha, "Saklanın!" diye bağırarak yaşlı bir kestane ağacının arkasına atıverdi kendini. Arkadaşları da kurşun sesleri arasında bir an bocaladıktan sonra birer ağaç bulup kendilerine korunak edindiler. "Sakın olduğunuz yerden çıkmayın," diye sık sık arkadaşlarını uyarıyordu Süha. İçlerinden birinin paniğe kapılıp bahçeden çıkmaya çalışacağından korkuyordu. Geçen yıl Koca Mustafa Paşa'da yapılan korsan mitingde polisle çıkan çatışmada bir arkadaş böyle vurulmuştu. Birkaç dakika sonra silah sesleri kesildi. Göz ucuyla Demet'e baktı. Kızcağız bir çitlenmiş ağacının arkasında sinmiş, korkuyla olacakları bekliyordu. "Bu kızı niye getirdik ki buraya?" diye söylendi. O anda aklına Ekrem geldi. Kurşunlar vızıldamaya başlayınca bizim sorumlunun sessiz soluğu kesildi. Gözleri onu aradı. Ekrem 2 metre ileride, ilk yattığı yerde öylece uzanmış kalmıştı. "Hey, ne yatıyorsun orada? Bir ağacın arkasına geç." Ekrem hiç tepki göstermiyordu. "Ekrem, hey!" Dikkatli bakınca Ekrem'in sağ kaşının üstündeki kırmızı lekeyi fark etti. "Allah kahretsin, vurulmuş," diye söylendi. "Hey Ekrem, Ekrem!" Hayır, Ekrem onu duymuyordu. Durumu ciddi olmalıydı. Bir an önce hastaneye yetiştirilmeliydi. Ama nasıl dışarı çıkaracaklardı? İleride bir ağacın arkasına sinmiş Murat'a seslendi. "Ekrem vuruldu. Onu hemen buradan çıkarmalıyız." Haberi duyan arkadaşları yerde devinimsiz yatan Ekrem'e korkuyla baktılar. Murat sırtını ağaca verip Süha'ya doğru döndü. "Nasıl çıkaracağız?" "Siz beni koruyun. Ben onu çıkarmaya çalışacağım," dedi Süha. "Sakın ha, anında seni de vururlar." "Peki ne yapacağız? Göz göre göre gidiyor çocuk." Murat ona yanıt vermedi. Süha yeniden bağırdı. "Size söylüyorum, bir şeyler yapın." Murat güvenlikçilere döndü. "Ateş edin," diye bağırdı. Şarjörlerini değiştirmiş olan iki güvenlikçi binanın camlarına doğru nişan alıp tabancalarının tetiklerine bastı. Ortalığı yine silah sesleri kapladı. Ama içeriden onlara yanıt verilmedi. Bahçedekiler tabancalarından şarjörleri boşaltana kadar ateşi sürdürdüler. Binadaki sessizlik hala sürüyordu. Kaçtılar mı yoksa? Diye düşündü Süha. Belki de ortaya çıkmamızı sağlamak için ateş etmiyorlar. Biz başımızı çıkarınca keklik gibi avlayacaklar. Yoksa gerçekten kaçtılar mı? Neden olmasın? Ekrem'in vurulduğunu görünce polise yakalanmamak için kaçmış olabilirler. Öyleyse işgali kırdık desene. Her zamanki gibi kurban vererek. Gözleri yeniden Ekrem'e takıldı. Ölmese bari çocuk. Ağacın kenarından binaya doğru baktı. Camları kurşun delikleriyle paramparça olmuş pencerelerin arkasında kimseyi göremiyordu. İçeridekilerin kaçtığına inanmaya başladı. Faşistler tüymüş galiba diye seslendi Murat'a. Belki bir tuzaktır diye yanıtladı onu Murat bağırarak. Nasıl anlayacağız? Biraz daha bekleyelim. Kaybedecek zamanımız yok. Onlar konuşurken sokakta koşuşturmalar oldu. Cumali telaşla polisler geldi diye bağırdı. İki güvenlikçi ile Murat ağaçların arasından usulca kayarak yandaki köşkün bahçesine atladılar. Birkaç saniye sonra polisler ellerinde silahlarla bahçeye girdiler. Ekrem, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine geldi. Spor kulübünün bahçesinde yakalanan Süha, Cumali, Cemal ve Demet 2 gün gözaltında tutuldular. Erkekleri adam akıllı ıslattı polis. Demet'e ise birkaç tokat vurup tehdit etmekle yetindiler. 2 gün sonra CHP'li bir milletvekilinin yardımlarıyla salıverildiler. İçeriden çıktıktan sonra Demet her ziyaret günü Ekrem'i görmeye gidiyordu hastaneye. Kızın bu tavrını Ekrem'den hoşlanıyor diye yorumladı Süha. En doğrusu bu kızı unutup kendi işine bakmasıydı. Ama her gün birlikteyken bunu başarmak o kadar kolay değildi. Bir gün buluşup birlikte gittiler hastaneye. Otobüsün arka sahanlığında yan yana duruyorlardı. Ekrem'i yalnız bırakmaman çok güzel bir davranış, dedi Süha. Uzun yıllar yatalak babaanneme baktım. Annem artık usanmıştı. Bazen çok kırıcı davranırdı kadına. Ona ıhlamur kaynatmam, yastığını düzeltmem, arada bir çiçek getirmem nasıl sevindirirdi kadıncağızı anlatamam. Hasta insanlara ilgi göstermek onların iyileşmesini doğrudan etkiliyor. Hem bu beni de mutlu ediyor. Ben vurulursam bu kadar sık görmeye gelmezdi, diye geçirdi Süha. Ama düşündüğünü belli etmemek için, Çağdaş Florence Nightingale ile yan yana oturuyorum desene. Florence Nightingale, FLORENCE NIGHTINGALE. Hadi canım, o kadar önemli değil. Kim olsa aynı şeyi yapar. Hem çatışma alanında senin de tavrın çok kahramancaydı. Ne yaptım ki kahramanca olsun? Polisler gelmese çoktan gitmişti Ekrem. Öyle söyleme, içimizde soğukkanlılığını koruyan bir tek sen vardın. Aslında kızın söyledikleri müthiş hoşuna gitmişti ama alçak gönüllülüğü elden bırakmıyordu. Yo, ben de çok korktum. Ama daha deneyimli olduğum için durumu idare ettim. Sen de birkaç çatışmaya daha katıl. Bak nasıl sakin davranıyorsun. Hayır, biraz da insanın içinde olacak. Galiba bu sende var. Kavga, korku değil, heyecan veriyor sana. Sustu. Sonra bir giz açıklayacakmış gibi anlamlı anlamlı gülümseyerek "Biliyor musun, biz tanışmadan çok önce görmüştüm seni." dedi. "Öyle mi? Nerede?" 2 yıl önce. Hani Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde faşist ders kitaplarına hayır, korsan eylemi yapılmıştı. İşte orada gördüm seni. Bir otomobilin üzerine çıkmış konuşuyordun. Deri bir ceket giymiştin. Ayağında blue jean vardı galiba. Kısa kesilmiş saçların, yeni çıkmaya başlamış birkaç günlük sakalınla o kadar etkileyiciydin ki. Süha şaşkınlıkla "Sen de mi oradaydın?" dedi. "Evet, o benim ilk eylemimdi. Önce çok korktum. Ya polisler gelirse, ya üstümüze ateş açarlarsa diye. Koşarcasına yaptığımız yürüyüşten sonra hızla toplandığımız alanda bir an karışıklık oldu. Sanki herkes kaçacakmış gibi geldi bana. Biraz daha beklense galiba gerçekten de kaçacaklardı. İşte o anda senin "Arkadaşlar!" diyen sesin duyuldu. Bu ses bizim inancımıza verilen bir komuttu. Kalabalıktaki herkes birden kendine geldi. Kırılmaya yüz tutan cesaretler uyandı. İkinci kez "Arkadaşlar!" diye seslendiğinde artık hepimiz ölümüne kavgaya hazırdık. O an nasıl büyük bir güven duyduğumu anlatamam. Ürke korka yürüdüğüm sokakların sahibi gibi hissetmiştim kendimi. Aslına bakarsan o günden sonra gittiğim mitinglerde, toplantılarda gözlerim hep seni aradı. Hadi canım, dalga geçme. Çok ciddiyim. Senin olduğun yerde sanki kendimi daha güvenli hissediyordum. Abartmışsın. Ben de diğerleri gibi biriyim. Hayır, abartmadığımı son çatışmada daha iyi anladım. Bu konuşmadan sonra Demet ile Süha iyice yakınlaşmaya başladılar. Okulda birlikte dolaşmaya, mitinglerde, toplantılarda yan yana olmaya özen gösterir olmuşlardı. Ekrem bir süre onlara sitem etmiş ama çaresiz o da kabullenmişti durumu. Bu yakınlaşma birkaç ay sonra Kapalı Çarşı'da küçük bir kuyumcu dükkanından alınan iki incecik altın halkayla sözlenmeye kadar gitmişti. Cinselliğin tam olarak yaşanmadığı, daha çok liseli gençlerin ilk aşklarını andıran bir ilişki başlamıştı aralarında. Zaman zaman küçük kavgalar, ayrılıklar yaşansa da bu naif sevda o uğursuz tutuklanmanın başlamasına kadar sürmüştü. 12 Eylül darbesiyle birlikte gizli savaşım başlamış, birbirlerini daha az görür olmuşlardı. Önceleri kendini yeni savaşımın çekiciliğine ve birbiri ardına çıkan sorunların çözümüne kaptıran Süha, sık görüşememekten hiç de şikayetçi değildi. Ama bir yıl sonra Demet'te değişiklikler olduğunu sezmeye başlayınca ona daha fazla zaman ayırmaya karar verdi. Kızın beğenilerinde, olayları yorumlayışında belirgin bir farklılaşma vardı. Sık sık evlilikten söz eder olmuştu. Okulları bitmişti. Müfettişlik sınavlarına katılsalar ya da daha başka bir iş bulup eşyalar almaya başlasalar fena mı olurdu? Süha'nın ise evlilikten daha önemli işleri vardı. Gençlere yönelik yayın yapacak illegal bir yayın organını kurma işini üstlenmişti. Gizli yazı kurulunun oluşturulması, teknik hazırlıkların tamamlanması gerekiyordu. İş içinse parti ona üniversitede asistan olarak kalmasını önermişti. Böylece hem dikkat çekmeyecek bir kimliği olacak hem de dergiyle uğraşması için bol bol zaman kazanacaktı. Birbirlerine itiraf etmeseler de uzaklaşmaya başlamışlardı. Belki de onların ilişkisi başından beri aşk değil de zor koşullarda dayanışma duygusunun ağır basmasıyla gelişen arkadaşça bir sevgiydi. Ya da en azından Demet için böyleydi. Süha, Demet'te coşku değil, güvenlik duygusu uyandırıyordu. Tıpkı bir baba, bir abi gibi. Aşksa, geçen yıllarla birlikte ilk günlerdeki yakıcılığını yitirmiş olmasına karşın, Demet'i her gördüğünde Süha'nın içinde kıpırdanan o tuhaf tutkuydu. Yani Demet beni hiç sevmedi mi? Sevdi ama bir kadının erkeği sevdiği gibi değil, bir arkadaş gibi. Düşünceleri onu kaç kez böyle bir sonuca getirmesine karşın Süha bu olasılığa inanmadı. Daha doğrusu inanmak istemedi. Üstelik bu görüşlerini Demet'le tartışamadı bile. Çünkü ilişkinin bitmesine neden olan Süha'ydı. O operasyondan sonra yıllarca birbirlerini görmemişlerdi. Ta ki Üsküdar'daki bankada karşılaşıncaya kadar. Hapisten yeni çıktığı, henüz üniversitede çalışmaya başlamadığı günlerdi. Babası ve annesi arasında aylarca süren tartışmaların sonunda alınan otomatik çamaşır makinesinin senedini ödemeye gitmişti bankaya. Banka kalabalıktı. Veznelerin önünde bıkkın insanlarla dolu kuyruklardan birinde sıraya girerek beklemeye başladı. ''Süha!'' sesi duyuldu ama kendine seslenildiğini anlamamıştı. Yeryüzündeki tek Süha o değildi ya. ''Süha!'' Bu defa dönüp baktı. Banka personelinin bulunduğu bölümden kumral saçlarında yer yer sarı çizgiler parıldayan, balık etinde bir kadın ona gülümseyerek bakıyordu. Bu kadın da kimdi böyle? Birden tanıdı. Demet. Ne kadar da değişmişti. İçi karmaşık duygularla dolu, heyecanla onları ayıran bankoya doğru yaklaştı. Merhaba. İçeri gelsene. Süha soldaki kısa kapıdan bankonun öteki tarafına geçti. Sarılıp öpüştüler. Ne arıyorsun burada? İnsan bankada ne arardı? Peki o ne arıyordu? Galiba burada çalışıyordu. Yoksa onu görmeye geldiğini mi sandı? Olamaz mı? O benim eski sevgilim, diye düşündü. Bir senedimiz vardı da onu ödemeye geldim. Burada mı çalışıyorsun? Evet, gelsene içeri geçelim. Arkadaşlar senin işlemlerini tamamlarlar, diyerek ihbarnameyi ve parayı Süha'dan alıp işi başından aşkın çirkince bir kadın memura uzattı. Kuyruktaki müşterilerin öfkeli bakışlarını aldırmadan yılışık bir yüz ifadesiyle aldı kadın amirinin uzattıklarını. Demet'in arkasından bir de ''Olur efendim'' çekti. Önü sıra yürüyen Demet'i izleyen Süha sevinçle karışık bir tedirginlik duyuyordu. Öteki memurlardan cam duvarlarla ayrılan küçük bir büroya girdiler. Neredeyse büronun yarısını kaplayan masanın ortasındaki pirinç levhada müdür muavini Demet Baykan yazıyordu. Masanın tam arkasındaki bej duvarda beyaz zemin üzerinde kırmızı çizgilerin spiral biçimde yer aldığı siyah çerçeveli soyut resmin karşısındaki koltuğa oturdu Süha. Anlat bakalım, nasılsın görüşmeyeli? Masanın arkasındaki koltuğuna geçerken sormuştu Demet. İyi sayılırım, sen de iyi görünüyorsun dedi Süha. Gerçekte böyle düşünmüyordu. Şişmanlamıştı Demet. Alnındaki, ağız kenarlarındaki kırışıklıklar dikkat çekecek kadar belirgindi. Kahverengi gözlerindeki o bildik yumuşaklık da olmasa onu tanımakta güçlük çekebilirdi. Sahiden iyi görünüyor muyum? Biraz kilo aldım. İşle ev arasında kendime yeterince zaman ayıramıyorum. Hele çocuk. Evlendiğini duymuştum ama çocuğun olduğunu bilmiyordum. 2 yaşında bir kızım var. Gündüzleri kreşte ama geceleri onunla benim ilgilenmem gerekiyor. Bütün gün çalıştıktan sonra biraz zor oluyor tabii. Bizim Muzaffer de sağ olsun hiç yardımcı olmuyor bana. Düşmanca bir parıltı geçti Süha'nın gözlerinden. Muzaffer de kocası olmalı. Bir banka müdürüymüş. O güzellikle daha paralı birini bulabilirdin. Yazık etmişsin kendine diye düşündü. Sen de çalışmasaydın bir süre dedi. Çalışmasa ne olmuyor? Bir sürü borca girdik. Evin taksidi bitti. Arabanınki başladı. Bir an yanlış bir şey söylemiş gibi sustu. Ev, araba, Süha'nın onu kınayacağını düşündü. Ama bu kararsızlıktan çabuk kurtuldu. Kendinden emin, sözlerini sürdürdü. İnsanın bir evi, bir otomobili olması günümüzde şart. Hem çalışmaya da alıştım. Evde otursam sıkıntıdan patlarım herhalde. Süha'nın gözlerindeki parıltı koyulaştı. Evet, insan çalışmaya alışırsa boş durması zor olur sanırım. İzninle bir sigara yakacağım. Sen hala kullanmıyor musun? Evet, içerideyken bile alışamadım. Sahi içerisi çok kötüydü değil mi? İşte, pek tatil yapılacak bir yer değil. Gazetelerden okumuşsundur. Yazı yazmak gibi en basit hakların için bile direniş yapmak zorundasın. İnsan her şeye alışır diyorlar ya, öyle değil aslında. Başka çaren olmadığı için katlanıyorsun ama alışmıyorsun. Zaman geçirecek uğraşlar ediniyorsun kendine. Ben bol bol okudum, İngilizcemi ilerlettim. Yine de içerisi çok yıpratmamış seni. Biraz saçların ağarmış, biraz da zayıflamışsın. Ama böyle daha yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim ama güzelleşmek için böyle bir 3 yıla daha katlanamam. Gülmeye başladı Demet. İğneleyici yanını kaybetmemişsin. Gizli sistemlerle beslenen konuşmaları kendiliğinden tatlıya bağlanmıştı. Bir an ikisi de eski günlerdeki duygusal yoğunluğu yakalar gibi oldu. Ama Demet'in sorusu onları yeniden gerçeğe döndürdü. İş bulabildin mi? Henüz bulamadım ama üniversiteye dönme olasılığım var. Memduh Hoca yardım ediyor. Önümüzdeki ay kesinleşecek. İstiyor musun üniversiteye dönmeyi? Başka ne yapabilirim ki? Parti ne diyor bu işe?